İkinci bölüm.
Vurun Antepliler, namus günüdür.
Birinci Dünya Savaşı, milyonlarca ölü, milyonlarca yaralı ve büyük yıkıntılarla, çöküşlerle sona erdi. Müttefiklerimizle birlikte yenik sayıldık ve ister istemez Mondros Mütarekesi'ni imzaladık. 3 yıl önce ateş ve ölüm kusan silahlarıyla Çanakkale'yi geçemeyen düşman, şimdi topraklarımıza elini, kolunu sallayarak girebilirdi.
İzmir'in kavakları. İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları, bize derler çakıcı, yakarız konakları. İzmir'in kavakları hışılayıp duruyordu. Duruyordu ya, yapraklarında kan vardı. Mustafa Kemal Paşa, Bandırma vapuruna binip Anadolu yolculuğuna çıkmadan bir gün önce, yani 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'e çıktılar. Koşar ayak seyirtip Kadife Kale'ye Yunan bayrağını diktiler ve de bir bölük askerle durup İzmir'in güzel denizine ateş açtılar. Bu işi Yunanlılar yalnız başlarına yapmadılar. Arkalarında Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikan devletleri vardı. Şundan belli ki Yunan askeri İzmir toprağına çıktığında İzmir denizinden 17 parça savaş gemisi toplarını karaya dikmiş duruyordu. Bu gemilerin kiminde İngiliz, kiminde Fransız, kiminde İtalyan, kiminde Amerikan bayrağı vardı. 6 parça Yunan savaş gemisi de İzmir denizine demir atıp gözlerini İzmir toprağına çevirmişti. O gece Maşatlık'taki toplantıda genç gazeteci Hasan Tahsin de vardı. Kabı kabına sığmıyordu. Elinden gelse bir ordu kesilecek. Yunan'ın üzerine yürüyecekti. Öylesine hınçlı, öfkeliydi. Gece toplantısı sona erdi. Bir cephanelikten halka silah dağıttılar. Böylece sabah oldu. Hasan Tahsin, İzmir'in kordon boyuna indiğinde İzmir denizinin donanma kesildiğini gördü. Yumruklarını sıktı. Çoğu Rum olan kalabalığın arasına karıştı. Saat tam 7.30'da İzmir'in kavakları sabah yeliyle hışılarken Yunan gemilerinden bir deniz birliği karşıya çıktı. Hasan Tahsin'in içi yandı. Can evine ateş doldu. Gazetesinin adı İnsan Hakları'ydı. İnce kalemiyle hep bu hakları savunmuştu. Bir insan, insan gibi, bir millet, millet gibi yaşamalıydı. Onurlu, özgür, mutlu ve bağımsız. Ama bak, çıkıyorlardı, habire çıkıyorlardı. İnsan olarak onurumuzu, millet olarak bağımsızlığımızı çiğnemeye. Dur bakalım, Hıncı iyice bileniyordu. Kutsal bir bıçaktı yüreği. Yanında tabanca vardı. Gece toplantısından dolmuş mermilerle. Bir mektup gibi taşıyordu onu. Milletin sesi gibi. Zamanı gelince düşmanın yüzüne çarpacaktı. Hey yiğitler, koçaklar yurdu Türkiye. Sen böyle namuslu, yurt vermez çocuklarının yüreğiyle ayakta duracaksın. Maşatlık'taki gece toplantısından bir ses uğulduyordu kafasında. Yunan egemenliğine kuzu gibi kabul edecek misin? Hayır, hiç kimsenin egemenliğini kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Ben Türk yurdunda yalnızca Türk egemenliğini kabul ederim. Böyle dedi ve tabancasını yokladı. Yunan gemilerinden habire asker dökülüyordu karaya. Entariler giyinmiş efsun askerleri ki dans eder gibi hoplaya zıplaya ayak basıyorlardı kutsal toprağımıza. İzmirli Rumlar o cümbüşü kapıp koyvermişlerdi. Gül atıp gül topluyorlardı Yunan askerlerinin ayakları altında. Hasan Tahsin iyice girdi kalabalığa. Şimdi bir efsun taburu varıp gidiyordu. En önde bayrakçısı Yunan bayrağını göğe doğrultmuştu. Kanla ödemeli şimdi bu sevinci, dedi Hasan Tahsin. Dur dede, şimdi sen gör bizim işimize. Ve tabur köşeyi dönerken tabancasını doğrultup bayrakçının ta alnının ortasına yapıştırdı kurşunu. Adam Yunan bayrağıyla birlikte seriliverdi yere. Hasan Tahsin, işte bu ilk kurşun diyerek yan sokaklara daldı. Daldı ya, İzmir toprağına ayak basıp 40 yıllık yurduymuş gibi rahat rahat yerleşeceğini sanan Yunan askeri bu ilk kurşunun bir kötü haber olduğunu hemen anladı. Bu kurşunu atan el susturulmazsa ardından yeni eller çıkardı ortaya. Böyle düşünerek Yunan alay komutanı bir sürü efsun askerini yan sokaklara dalan Hasan Tahsin'in ardına saldı. Hasan Tahsin tabancasındaki kurşunları boşalta boşalta kaçtı. Ama eni sonu onunki bir tabancaydı. Bir yaman belalı yürekti. Öte yanda İzmir denizindeki donanmasıyla bir saldırganlar ordusu vardı. Efsunlar yetişip İzmir'in bu ilk savaşçısını bir sokağın başında kafatasından vurdular. Hasan Tahsin bir sevdalı İzmir kavağı gibi devrildi yere.
Hikaye-i Kara Yılan. Antepliler silah şor olur. Kara yılan, kara yılan olmadan önce Antep köylüklerinde ırgattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmadılar. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla, toprakla olur. Onun atı, silahı, toprağı yoktu. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve böyle kocaman kafalıydı kara yılan, kara yılan olmadan önce. Gavurlar Antep'e girince, Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir mavzer verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalarda yeşil kertenkeleler, sıcak bulutlar dolaşır havada ileri geri. Gavur tutmuştu tepeleri. Gavurun topu vardı. Antepliler düz ovada sıkışmışlardı. Gavur şarapnel döküyordu. Toprağı kökünden söküyordu. Gavur tutmuştu tepeleri. Akan Antep'in kanı. Düz ovada bir gül fidanıydı kara yılanın, kara yılan olmadan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun, namlıya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silah şor olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat gavurun topu vardı ve ne çare kader, düz ovayı Antepliler gavura bırakacaklardı. Kara yılan olmadan önce umrunda değildi kara yılanın, kıyamete dek gavura verseler Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Siperi bir gül fidanıydı onun. Gül fidanı dibinde yatıyordu ki yüzü koyun. Birden ak bir taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl, dili çatal, gözleri ateşten aldı. Birden bir kurşun gelip kafasını aldı, hayvan devrildi, kaldı. Kara yılan, kara yılan olmadan önce, kara yılanın encamını görünce, haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesini. İbret al deli gönlüm, demir sandıkta saklansan bulur seni. Ak taş ardında kara yılanı bulan ölüm. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp ve bir tarla sıçanı kadar korkak olan, fırlayıp atılınca ileri bir dehşet aldı Anteplileri, seyirttiler peşince. Gavuru tepelerde yediler ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olana kara yılan dediler.
Biz Antepli değil miyik? Anteplilerin el birliği, gönül birliği ve kan birliği ile başlattıkları direniş uzun sürdü. Ancak tankları, topları ve modern silahlarıyla saldıran Fransız birlikleri bir süre için kentte egemen oldu. Fransız birliğinin komutanı albay, okulun öğretmenlerini bir araya topladı. Öğretmenler odasında masa etrafına dizilen öğretmenler, albayın söyleyeceklerini merak ve korkuyla düşünürken, albay uzun bir konuşma yaptı. Fransız halkının bilime, kültüre ve eğitime ne denli önem verdiğini uzun uzun anlattı. Sonra, sizlerin zor koşullar altında özveriyle çalıştığınızı biliyoruz. Hükümetim sizleri birer altınla ödüllendirmeyi düşünüyor. Ne dersiniz? Diye sordu. Okul müdürü ayağa kalktı, dedi ki, bizler Osmanlı Devleti'nin memurlarıyız. Maaşlarımız az da olsa, her zaman alamasak da bununla yetinmek zorundayız. Bu bakımdan vermeyi düşündüğünüz altınları kabul edemeyeceğimizi size bildiririm. Albay şaşırdı. Hem de çok şaşırdı. Bir süre ne diyeceğini bilemedi. Ne de olsa kentin egemeniydi. Böyle bir önerinin kabul edilmemesi otoritesini sarsardı. O halde ben öğrencileriniz için şeker, çikolata, bisküvi gibi onların hoşlanacağı bazı yiyecekleri göndereyim. Gerçekten ertesi gün okula küfeler içinde albayın söylediği yiyecekler geldi. Müdür öğretmenlere sordu. Bunları çocuklarımıza verecek miyiz? Öğretmenler hiç düşünmeden sanki bir ağızdan çıkar gibi yanıt verdiler. Hayır, çocuklarımıza düşmanın gönderdiklerini yediremeyiz. Herkes elini cebine attı. Bir metelik, beş metelik ceplerinden çıkararak müdürün masasına bıraktılar. Müdür Hademe Ökkeş Efendi'yi çağırdı. Bu parayla bir araba tutmasını ve gönderilen yiyeceklerin tümünü Fransız komutanının karargahına bırakmasını emretti. Bir saat sonra Ökkeş heyecanla odaya girdi. Elinde tuttuğu bir avuç bozuk parayı masanın üstüne bıraktı. Müdür hayretle sordu. Bu ne Ökkeş? Efendim, arabacı Dilaver Ağa bu yiyecek dolu küfelerin nereye gittiğini sordu. Ben de ona durumu açıkladım. O zaman bana çok kızdı. Bire Ökkeş dedi. Biz Antepli değil miyik? Benim öğretmenlerden ayrı düşünmem olur mu? Ben küfeleri yerine bırakayım, sen parayı öğretmenlere iade et. Antepliler için gün dayanışma günüdür. Müdür ayağa kalktı. Yüzünü pencereye döndü. Yanaklarına dökülen gözyaşlarını Ökkeş'in görmesini istemiyordu. Ökkeş ise sakalların arasından aşağıya akan yaşı yeniyle sildi.
Kara bulutlar. Bir gün kara bulutlar göklerimizde konaklamıştı. Yaylılar gelip geçiyordu güneyden. Örtük kara perdeler sallanıyordu. Utanıyordu Anadolu'dan gelip geçen. Milletin yüreği kan ağlıyordu.
Askerler gelip geçiyordu güneyden. Yaralı, hasta, yorgun askerler. Akşam olmuştu. Yurda toplanıyordu sağ kalan yiğitler birer birer.
Atlar haber soruyordu güneyden. Tarlalar kadar, ırmaklar kadar durgun analar. Örtük kara perdeler sallanıyordu. Utanıyordu Anadolu'dan gelip geçen. Ama kalanlar ana yurtta toplanıyordu.
Gökyüzünde kara kara bulutlar. Başımıza nereden geldiniz? Bizler konuk severiz ama düşmanları sevmeyiz. Gökyüzünde kara kara bulutlar. Harmanlar çürüdü yüzünüzden. Sizinle görecek işimiz yok. Gidin üstümüzden.
Mavi değil artık denizlerimiz. Tarlalar sürülmez oldu. Sütü kesildi davarların. Öksüz kaldı bebelerimiz.
Gökyüzünde kara kara bulutlar. Hayın mı hayın? Bir gün gelir hesabını sorarız. Buralarda durmayın.